Herkese merhaba. 17 Ocak 2022 Pazartesi TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör programıyla günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Beraber yorumlayacağız. Gündemde neler var, neler konuşacağız? Kısa bir özetle geçeyim. 2022 yatırım bütçesi açıklandı, resmi gazetede yayınlandı. Detaylar enteresan. En büyük para yine istihbarata, güvenliğe, istihbarat faaliyetlerine harcanırken cezaevi inşaatları yine bu yıl en çok para harcanacak başlıklardan bir tanesi. Gelin görün ki İstanbul'un metrosu, metrobüsü, ulaşım altyapısı ile ilgili projeler ki parası belediye tarafından kendileri bulunmasına rağmen, finansını belediye kendisi bulmasına rağmen yatırım bütçesine aldırılmadı Erdoğan tarafından. Bunların detaylarına bakacağız. Başka önemli başlıklarımız var. Osman Kavala davasında tahliye yine çıkmadı. Tahliye çıkmadığı için şimdi Türkiye ile ilgili Avrupa Konseyi'nden İhraç kararıyla ilgili sürecin başlaması bekleniyor. Önemli bir gelişme. Erdoğan'ı çok aradığı dış güç bulunabilecek gibi gözüküyor. Çünkü zaten ekonomik sıkıntı had safhada. Şimdi Avrupa'dan gelecek olan bu şekilde adımlarla sorun daha da büyüyecek gözüküyor. Kavala duruşmasının detaylarına da bakacağız. Ve akabinde Covid ile ilgili son gelişmeler. PCR testi bir var bir yok. İş tamamen karmakarışık bir hale geldi. Uçakta bulaşmayan virüs metroda otobüste bulaşıyor mu? Bunların tartışmalarına bakacağız. Diğer gündem başlıklarımız da var. Dolu dolu bir bültenle karşınızdayım. Alternatif gerçek haberlere ulaşmak için TR724 YouTube kanalında kalmaya devam edin. Evet, ilk gündemimiz 2022 yatırım bütçesi. Binlerce kalem var. Tabii bunların hepsi başlı başına ayrı ayrı incelenebilir ama benim özellikle dikkatimi çeken iki başlık var. Bunları özellikle size aktarmak istiyorum. Bir tanesi şu. Yatırım bütçesindeki aslan payını yine istihbarat ve güvenlikle alakalı konular almış. En büyük yatırım payı MİT'e veriliyor. Yani bir ülkenin en büyük yatırım payının demokratik gelişmiş ülkelerde eğitime, sağlığa olması beklenir. Ama Erdoğan rejiminde, otoriter diktatörlüklerde en büyük yatırım MİT'e, istihbarata yatırılıyor. Çünkü baskıcı rejimlerin ayakta kalması buna bağlı. Bakıyoruz detaylara neler var. Terörle mücadele kapsamı, istihbarat yapılarının genişletilmesi vesaire konularında en büyük yatırım payı dediğim gibi MİT'e harcanmış, MİT'e veriliyor. Arkasından emniyet istihbaratı geliyor. Emniyet istihbaratı da aynı şekilde çok yüksek bir rakamla tahsis edilmiş. Diğer birimler arkasından sırasıyla gidiyorlar. İlginç noktalardan bir tanesi, rakama boğmamak için uzun uzun size kime ne kadar para harcandığını getirmiyorum ama oransal olarak söyleyebiliriz. En büyük pay yine dediğim gibi istihbarata, özellikle de MİT'e harcanıyor. Önemli bir kalem var. Önemli bir kalem de en büyük kalem. Adalet Bakanlığı'nın yatırım bütçesi. Şimdi Adalet Bakanlığı'nın yatırım bütçesinin içerisinde ne var diye baktığımızda birinci sırada yine cezaevi inşaatları gözüküyor. 36 cezaevi inşaatı için 2022 yatırım bütçesinden 1 milyar 988 milyon 64 bin lira harcıyor. Yani 2 milyar TL 2022 yatırım projesi içerisinde cezaevi inşaatları için ayrılmış durumda. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi tüm Türkiye Cumhuriyeti tarihi kadar yapılan cezaevlerin hepsini son 5 yıl içerisinde yaptı. Ve önümüzdeki yılda açılacak olan yeni cezaevlerle birlikte yaklaşık 180 yeni cezaevi yapılmış oluyor. Rakam inanılmaz ve yeni cezaevleri kim için yapılıyor sorusu en temel sorulardan bir tanesi. Düşünün, eğitim için para bulamayan, hastaneye, okula, asgari ücretli para bulamayan insanlar için Erdoğan rejimi cezaevlerine para buluyor. Hatta bunu o kadar pervasızca anlatıyorlar ki bu konu yatırım görüşme, şey, bütçe görüşmelerinde mecliste gündeme geldiğinde AKP'li bir milletvekili, ki adını hiç bugüne kadar duymamıştım, öyle bir milletvekilini hatırlamıyordum da, demek ki hiç öne çıkan bir isim değil, meclis kürsüsünde çıktı, dedi ki paramız var, bütçemiz var, yaptırıyoruz size ne şeklinde bir savunma yapmıştı. Yani bütçeyi, cezaevleri için harcanan bütçeler irade olarak, hani ihtiyaçtan kaynaklanan bir şey değil, bu bir rejim politikası. Ve 2022 yatırım bütçesi içerisinde de aslan payını hem MİT hem de Adalet Bakanlığı alıyor. Temel amaç, yani MİT'le istihbarat yapıp fişleyip Adalet Bakanlığı savcılar üzerinden, saray üzerinden tutuklayıp cezaevlerine koymak. Erdoğan rejiminin 2022'de öne çıkan temel motivasyonu bu. Tabi burada bir şey daha dikkat çekici, o da şu. Şimdi cezaevlerine, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Emniyet İstihbaratı'na bol kepçe para dağıtan rejim başka yerlerde engelleme yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de en belirgin olan İstanbul'un metro altyapı projeleri. özellikle de metrobüs gibi ulaşım projeleri. Finansmanı bulunan, bakın finansmanı da bulunmuş olan 300 metrobüs alımına 2022 yatırım planına Erdoğan almadı. Yani belediye, şimdi şöyle düşünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni zaten kaybetmiş olmak Erdoğan için büyük bir travma. Çünkü rejimin en büyük sermayesi İstanbul'un rantıydı. İstanbul'un imkanları, İstanbul'un halkına, İstanbul'a gelen giden insana değil, saraya ve sarayın etrafındaki o beşli çeteye aktarılıyordu. Ve onların uzantısı olan başka çeteler var. İşte medya, Erdoğan rejiminin en büyük finans ayağı, medya finanslama konusunda. Özellikle Yeni Şafak grubu başta olmak üzere, yandaş medyanın akşam grubu, işte sancaklar olmak üzere, buraların finanse edilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılıyordu. Orada kaybedilince orada ciddi sorun başladı. Şimdi başka sorunlar da var. İstanbul'un rantını kaybetmiş olmak Erdoğan için büyük bir kriz. Erdoğan başından bu yana, yani önce seçimi iptal ettirdi, yeni seçim yapınca fark açıldı vesaire, arkasından sürekli İstanbul Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını kısıyor. Önemli noktaları ellerinden alıyor ve bütçe imkanlarıyla sürekli sorun çıkarıyor. İşte bunlardan bir tanesi 2022 yatırım planında var. Bakın, finanse bulunan 300 metrobüs alımını engelliyor. Ayrıca İncirli, Sefaköy ve Beylikdüzü metrosu da Ulaştırma Bakanlığı'nın onayına takılıyor. Orasında da yapılmıyor. Yani düşünün, İstanbul Türkiye'nin en önemli şehri, dünyaya açılan yüzü ve trafik kabus ve bu trafiği rahatlatacak yöntemler için belediyenin kendisi bulduğu finansı bile kullanmasına izin verilmeyen bir yapı var. Yatırım projelerine engel koyan bir rejim var. Ki 2 yıldır onay alınamıyor bunlara. Geçen yılki 2021 yatırımında da buralara onay çıkmamıştı. Yani buradan şunu net olarak görüyoruz. Erdoğan sandıkta kaybettiği İstanbul'u, sandıkta kaybettiği Ankara'yı merkezi iradenin yetkilerini kullanarak işlemez hale getirmeye çalışıyor. Sabote edip işte bunlar burayı yönetemediler diyebilmek için bu şekilde yetki istismarlarına başvuruyor. İşte bu da onların en önemli örneklerinden birisi oldu. Bu konuya tepki gösteren CHP'liler bugün mikrofonlara konuştu, sosyal medya paylaşımları yaptı. Faik Özturak'ın bir açıklaması var. Proje hazır, finansman hazır, her şey hazır ama Erdoğan şahsının hükümeti bakanları imza atmıyor. Projeler yatırım programlarına alınmıyor. Bunun sebebi belli diyor. İstanbul'u kaybetmiş olmanın verdiği travma ve diyor ki bir saray ne yaparsa yapsın belediyelerimiz bütün engelleri aşacaktır diyor. Evet, önemli bir gündem maddesi. Düşünün, cezaevlerine, istihbarata, MIT'e korkunç para harcayan rejim ulaşım altyapı projelerine, eğitim projelerine para ayırmıyor. Ve en büyük bütçeyi cezaevlerine ayırmış olması da önümüzdeki dönemde gözaltıların, toplu gözaltıların, tutuklamaların tam gaz devam edeceğinin bir başka delili. Sonuçta bu cezaevlerini canları sıkıldığı için yapmıyorlar. Binlerce, milyonlarca insanın tutuklama niyetleri var. Biliyorsunuz hafta sonu boyunca konuştuğumuz çok temel bir konu vardı. Bahadır'ın intiharı, öncesinde de Enes'in intiharını konuştuk. Enes'in intiharı, Enes intihar ederken cemaati, ailesini suçlayan, yani bağlı bulunduğu Nur cemaatini suçlayan bir takım ifadeler kullandığı için özellikle bir takım çevrelerce siyaset malzemesi yapıldı. Oysa ki 16 yaşındaki Bahadır'ın intiharı da en az Enes'in intiharı kadar trajik. Ama maalesef Türkiye'yi öyle bir kutuplaştırdılar ki insanlar intiharlarını seçiyor. İntiharlar senin intiharın, benim intiharım noktasına kadar götürüldü. Maalesef KYK'lı ailelerin yaşadığı dramlar çok fazla gündeme gelemedi. Benzeri örnekler çok fazla, intihar eden, hatta engelli çocuğunu odada bırakıp yan odada intihar eden KYK'lı aileler oldu. Onlar maalesef ülke gündeminde çok fazla yer bulamadı. Nadiren konu dikkate çekiliyor, dikkate getiriliyor. Onlar da hemen ve bir takım çevrelerin, özellikle de ultra seküler Ergenekoncu çevrelerin saldırısına uğruyorlar. Siz nasıl olur da KYK'ları savunursunuz şeklinde. Ama KYK dramı bütün boyutuyla tam gaz devam ediyor. KYK dramıyla cezaevi arasındaki ilişki nedir derseniz, işte bu rejimin karakteristiğini ortaya göstermesi açısından önemli. Bu insanların mağduriyetini gidermeyen rejim, iradi olarak bütçedeki en büyük payı cezaevi inşaatlarına ayırıyor ve daha fazla insanı önümüzdeki yılda tutuklamayı taahhüt ediyor diyebiliriz. Yani buradaki zihni yapının altını özellikle çizmek gerekiyor. Ekonomik sıkıntılara rağmen, çok acil toplumsal sorunlara rağmen Erdoğan rejimi en büyük parayı, bütçeyi cezaevi inşaatına ayırıyor. Önemli bir nokta. Bunu özellikle dikkatimize sunmak istedim. Bu noktadan ülkenin gündemine ve Avrupa'nın da gündemine çok oturan ve yıllardır konuştuğumuz bir meseleye geçelim. Osman Kavala. Osman Kavala'nın bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması vardı. Bu duruşmada havaalanı tahliye edilmesi ihtimali bekleniyordu. Neden? Çünkü Avrupa Konseyi'nin aldığı bir karar var. Yani hatta Türkiye'ye son şans diye verilen bir fırsat vardı. Kavala bu duruşmada tahliye edilmezse Türkiye ile ilgili ihraç prosedürü başlatılacaktı. Bugün duruşma yapıldı. Osman Kavala uzun zamandır, ki Osman Kavala biliyorsunuz Erdoğan'ın kendisine hitaben söylediği Soros artı ifadesini, tırnak içerisinde ifadeyle kullanıyorum, Soros artı ifadesinden sonra duruşmalara katılmamaya başlamıştı. Ve bugün de aynı şekilde duruşmalara fiilen katılmadı. Ve duruşmanın sonunda yine beklendiği şekilde, yani beklendiği şekilde derken rejimin karakteristiğini göstermesi açısından söylüyorum, Avrupa tarafından beklenen tahliye edilmesiydi ama tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şimdi gözler tabii Avrupa Birliği'ne çevrilmiş durumda. Çünkü Avrupa Birliği daha önce bir açıklama yapmış ve demişti ki Avrupa Konseyi pardon, yaptığı açıklamada eğer tahliye edilmezse 2 Şubat'ta Türkiye ile ilgili yasal prosedür başlatılacak, ihraç sürecinin önü açılacak denmişti. Ve o süreç 2 Şubat'ta başlayacak. Ne olabilir? Bu süreç karmaşık bir süreç. Ahim'den görüş istenecek, oradan karar gelecek, sonuçta toplantı yapılacak ve bir karar verilecek. Ve bu karar hemen verilir mi? Zamanı alacak bir konu. Ama burada temel nokta şu, Avrupa'nın hala Erdoğan rejimini anlamamış olması. Çünkü Erdoğan rejiminin, yani sarayın yargısının hukukla ilgisi olmadığını, tamamen saraya göre hareket ettiğini gösteren çok önemli kararlardan, davalardan bir tanesi Osman Kavala davası. Kavala davasında hukuk yok, sadece rejimin intikamı var. Rejim Osman Kavala'yı bir düşman olarak belirleyip onu özellikle sembolleştirip onun üzerinden bir dış güçler, her şeyi bağladıkları bir dış güçlere evirmeye çalışıyor. İşte şimdi ekonomik kriz zaten çok derin. Böyle bir ortamda Erdoğan aradığı dış gücü bulabilmek için Osman Kavala üzerinden bir operasyon çekmeye çalışıyor. Çünkü Avrupa Konseyi'nin yarın bir gün Türkiye ile ilgili ihraç süreçleri, işte cezalandırma süreçleri başladığında ve akabinde Amerika'da ilerleyen bölümlerde bülten geleceğim. Amerika'da faiz artımı bekleniyor. Çünkü Amerika'da da enflasyon yükselişte. Böyle bir tablo içerisinde ekonominin daha da bozulmuş olmasını Erdoğan fatura edebileceği bir yer arıyor. İşte Osman Kavala üzerinden bu noktanın da istismarı tam gaz devam ediyor. Osman Kavala siyasi bir rehinedir ve Erdoğan tarafından keyfi olarak tıpkı Selahattin Demirtaş gibi cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bakalım Avrupa'dan nasıl bir tepki gelecek? Avrupa, Türkiye'nin stratejik önemiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp bu konuda adım atacak mı, atmayacak mı? Bu konudaki gelişmeleri de izleyip size aktarmaya çalışacağız. Buradan tekrar Türkiye gündeminde en temel konulardan birisi olan Covid meselesine gelelim. Covid meselesinde Türkiye artık, hani Anadolu'da çok kullanılan bir tabirle, saldım çayıra moduna geçmiş vaziyette. Çünkü rakamlar inanılmaz yükseliyor. Türkiye kıpkırmızı olmuş durumda. Ve böyle bir ortamda Türkiye'de ilginç bir karar alındı. CPR testi uygulamasına son verildi birçok noktada aşısız kişiler için. Bu karar bir gün önce alındı. Ertesi gün karar yeniden revize edildi. Uçaklardaki PCR testi zorunluluğu kaldırılmıştı. Tabipler Birliği'nin tepki göstermesinden sonra geri geldi. Şimdi uçaklarda PCR var ama metroda, otobüste, trende yok. Nerede var, nerede yok tartışması hayli tartışmalı, hayli kriz. Açıkçası kim ne yaptığını çok bilmiyor. Başlıkta da dediğim gibi saldım çayıra Mevlam Kayra noktasına geçmiş durumda. Hani olur da ölmezseniz bir şekilde Erdoğan rejiminin cezaevlerinde tanışabilirsiniz. Başka sorunlarla tanışabilirsiniz. Ölürseniz de zaten yapacak bir şey yok. Zayiat olarak kayıtlara geçiyorsunuz. Çünkü şu andaki sistem tam olarak böyle. Ne olduğu konusunda açıkçası kimsenin fikri yok. PCR testlerinin bittiği söyleniyor. Ellerde PCR testi yapma kapasitesinin kalmadığı söyleniyor. Bir gün sonra bu karar değiştiriliyor, iç hatlar dış hatlar değişiyor ve böylelikle iş tamamen karmakarışık bir hale gelmiş vaziyette. En son Tabipler Birliği bugün tekrar bir açıklama yaptı ve yapılan politikaların kamu sağlığını tehdit ettiği uyarısı var. Dedikleri şey şu, virüs uçakta bulaşıp trende, metroda bulaşmama gibi bir özelliğe sahip değil. Yani PCR testini bir gün uçakta kaldırıp ertesi gün koyuyorsunuz ama trende, metroda, normal otobüslerde böyle bir test zorunluluğu yok. Bu virüs uçakta ya da metroda başka türlü davranmıyor şeklinde tepkiler var. Yani tam anlamıyla yönetilemeyen bir süreç, Covid ile ilgili süreç başından bu yana zaten bütün o oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına rağmen Türkiye Covid sürecini yönetemiyor. İşte son birkaç günde yaşanan kafa karışıklığı da bunun en somut örneklerinden bir tanesi. Buradan gündemin en temel konularından biri diğerine geçelim. Erken seçim tartışmaları ve anayasa değişikliği. Biliyorsunuz Erdoğan rejimi asgari ücrete yapılan zamlar, emeklilerde verilen ekstra düzenlemeler, piyasayı yurt dışından getirilen kaynağı belirsiz paralarla fonlayıp rahatlatma çalışmaları içerisinde şöyle bir oyun planı vardı. Piyasayı biraz olsun rahatlatacak, doları masa başı oyunlarıyla bir miktar dizginleyecek bir atmosferin içerisinde 2022 ilkbaharındaki bu rakam Haziran 6'ya kadar sarkması planlanıyordu. Böyle bir dönemde bir baskın kusu seçim yaparak Erdoğan önümüzdeki bir 5 yılı garanti altına almaya çalışıyordu. Bunu yaparken de muhalefeti soruşturmalarla, HDP'yi kapatma davasıyla köşeye sıkıştırıp medyadaki algı oyunlarıyla seçimi kazanmayı planlıyordu. Ve burada çok temel nokta anketlerde. Anketlerde eğer Erdoğan yukarı doğru bir ivme görürse baskın seçim için düğmeye basacaktı. Hatta bunun için değiştirilmesi planlanan anayasa değişiklikleri ve bir takım seçim yasaları da bekletiliyordu. Hani anketlerdeki tabloya göre bakılacaktı. Ama tablolar pek parlak gelmiyor. Gerçi piyasada anketler farklı sonuçlar da veriyor ama ekserisi anketlerin Erdoğan için pek parlak haber vermiyor. İşte bunlardan bir tanesi İbrahim Uslu'nun bugün yayınlanmış bir demeci var. Diyor ki AKP %30-32 bandında Ağustos ayından bu yana yukarıya doğru hareket yok. Bu Erdoğan için kötü bir haber. Çünkü asgari ücretle ilgili düzenlemeler, diğer parasal düzenlemeler yani özellikle düşük gelir grubundaki insanları kendi tarafına çekecek düzenlemelerin çok sonuç vermediğini gösteriyor. Ve bu Erdoğan için de çok parlak bir durum değil. Çünkü eğer o sonucu göremezse zaten erken seçim düğmesine basması beklenmiyordu. Ya da işte baskın seçim hazırlıklarının olması beklenmiyordu. Bu Erdoğan için kötü bir haber çünkü erken seçim planlarını rafa kaldırmak zorunda kalacak Erdoğan. Şu anki anketler bunu gösteriyor. İbrahim Uslu'nun ifadesi şu, neden erken seçim olmaz meselesiyle ilgili açıklaması bence son derece mantıklı bir açıklama. Birincisi ekonomideki düzelme beklenmiyor diyor. Yani hem Türkiye ekonomisindeki zaten yapısal sorunlar tam gaz devam ediyor. Makyaj düzenlemeleri sonuç vermiyor. Akabinde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan gelişmeler de Türkiye ekonomisinin bu düzelme eğilimini göstereceğini göstermiyor. Böyle bir umut yok. Dolayısıyla ekonomik düzelme olmadığı sürece de Erdoğan'ın seçime gitme şansı yok. Anketlerde de yine Türkiye AKP 30-32 bandında, Cumhur İttifakı da %40 civarında kalmış durumda. Arada 3-5 puan fark olsa, hani bu İbrahim Uslu'nun değil benim yorumum, arada 3-5 puan fark olsa bunu sandık oyunlarıyla bir takım hilelerle kapatabilirler ama 10 puan üzerindeki bir farkı kapatmak kolay değil. Dolayısıyla Erdoğan her geçen gün seçim planlarını ertelemek, ötelemek zorunda kalıyor, gözüküyor. Bu da önemli. Tabi bu noktada muhalefetin kafası karışık. Erdoğan'ın aslında ekmeğine yağ süren gelişmeler de muhalefet cephesinde. Çünkü muhalefet cephesinde bir adaylık tartışması tam gaz devam ediyor. Meral Akşener yine başbakan söyleminde bulundu ki bu muhalefetin Halis Harikalar diyarında olduğunun bir başka göstergesi. Sanki seçim kazanılmış koltuk paylaşması yapıyormuş gibi koltuklar üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Oysa ki Erdoğan halihazırda en çok oy alan partinin lideri. Ve böyle bir ortamda bugün CHP'li Eren Erdem bir açıklaması var, parti meclis üyesi. Dedi ki Kılıçdaroğlu çatı aday olabilir ve CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Tabii ki bu parti adına resmi bir açıklama değil ama bu tip açıklamalar yani siyaset okuması bilenler için bir anlam var. Bunlar nabız yoklama açıklamaları, bunlar siyasi hamleler. Ve şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'nin içeride ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısmı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını tavsiye ediyor ve bu konuda ciddi lobi yapıyor. Bir kısım da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Ve böylelikle CHP içerisinde bölünme Ekremciler ve Kemalciler olarak gerçekleşmiş durumda. Küçük sol partiler ayrı bir oluşum içerisinde. Onlar da bugün ve yarın bir başka toplantı yapacaklar. İyi Parti, MHP, İyi Parti, CHP arasındaki görüşmelerde açıkçası tıkanmış gözüküyor. Bu da Erdoğan için aslında arayıp da bulamadığı bir fırsatında doğmasını beraberinde getirmiş oldu. Bu önemli bir noktaydı. Şimdi tekrar seçimle ilgili gelişmeleri değerlendirirsek, Erdoğan'ın önümüzdeki seçimi hangi tarihte olacağı çok net olmasa da din savaşları üzerinden ve toplumsal bölünme üzerinden götüreceği net. Bu konuda çünkü elinde başka bir argüman yok. Ekonomik ya da dış politikada başarılı olduğu hiçbir konu yok. Böyle bir ortamda yapabileceği tek şey din savaşları üzerinden ayrımcılıkla, polarize etmeyle götürmeye çalışacak. İşte tam bu noktada hani Erdoğan rejiminin karakterisinde bildiğimiz için bunlar spontane kendiliğinden gelişen olaylar değil. Tam da Ankara Melike Hatun Camii'nde İmam Halil Konakçı bir medyaya yansıyan ifadesi var. Daha doğrusu konuşması var. Vaaz gibi bir bir söylem. Diyor ki İslam adına biz Halife'nin geri getirilmesini istiyoruz. Bu söylem sıradan bir söylem değil. Bugün sosyal medya fazlasıyla yansımış durumda ve bu söylemi AKP rejiminde söyleyecek, dile getirecek başkaları da olacak. Bunun akabinde hani din savaşları üzerinden bu tartışma, bunu neden tek başına önemsiyorum? Çünkü bu 2023 Lozan efsanesinin bir ayaklarından bir tanesi de bu. İşte hilafetin geri getirilmesi, Erdoğan'ın İslam aleminin halifesi olması gibi böyle bir akla ziyan, hani hiçbir tutarlılığı elle tutulur hiçbir tarafı olmayan bir söylem. Ama AKP bu söylemi kendi tabanını motive etmek için kullanmaya devam ediyor. Şimdi işte artık cami kürsülerinden ifade edilmeye başlandı. Yakında gümbür cemaat, havuz medyası yöneticilerinden de ya da yazarlarından da bunları duyacaksınız. Çünkü önümüzdeki dönemin en geçerli argümanı Erdoğan için din savaşları, din üzerinden seçime götürmek. İşte bu noktada ilginç bir haber daha var. Ancak Türkiye'de olur denen bir şey. Sezen Aksu'nun ki hepimizin bildiği yıllar boyunca şarkılarını dinlediğimiz, özellikle de belli bir yaşın üzerindeki herkesin minik serçe olarak bildiği efsane bir isim Sezen Aksu. Ve Sezen Aksu'nun onlarca yüzlerce şarkısından bir tanesi üzerinden bugün Ankara'da bir grup avukat ve vatandaş suç duyurusunda bulunuyor. Şahane Bir Şey Yapmak isimli şarkısında bir bölüm varmış Sezen Aksu'nun. Binmişiz bir alamete, kıyamete gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e sözünden. Hareketle bunun bir dini değerlere hakaret, Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya hakaret olduğu iddiasıyla bir soruşturma, suç duyurusunda bulunuldu. Ve hemen akabinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Diyanet de Sezen Aksu'ya tepki gösteriyor. Tabii yani seçim dönemine girdiğimiz için bu tip hareketleri bekliyoruz ama insan doğal olarak biraz şunu bekliyor, biraz mantıklı olunmasını. Çünkü bu şarkı yeni değil. Neredeyse 5 yıl önce yayınlanmış bir şarkı, 5 yıl önce çıkmış bir şarkı. Ve 5 yıl boyunca bunu dinleyip hiçbir şey anormallik görmeyip tam da Türkiye seçim atmosferine giderken böyle bir hamle yapmak aslında kimin neyin peşinde olduğunu göstermesi açısından son derece açık bir karine. Ama böyle hani Zeitung haberleri ancak Türkiye'de oluyor. İşte yıllar önce yayınlanmış bir parçadan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya hakaret çıkartmaya çalışmak ve onun üzerinden Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklama yapması da gerçekten tam bir mizahi tablo. Ama seçime giderken onun örneklerini çok göreceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir taraftan da şunu bültenin açılışında ifade etmiştim. En büyük bütçeyi alan kurumlardan bir tanesi Diyanet. Bu da işte bu tip açıklamalarla aldıkları paranın hakkını veriyorlar diyebiliriz. Bu noktada bugünün en mizahi haberlerinden birisi. Hep böyle can sıkıcı haberler veriyoruz ama ara sıra iktidar cenahından tebessüm ettirici haberler de var. Bunlardan bir tanesi TÜGVA'nın tanıtım müziğinin grup yorumdan çalıntı çıkması. Şimdi TÜGVA biliyorsunuz Erdoğan'ın başında olduğu ve Erdoğan'ın tek cemaat, tek devlet, tek tarikat gibi bir saplantısı var ve bütün cemaatleri TÜGVA, TÜRGEV altında birleştirmek gibi bir hedef var. Kendisini oradan halife yapmak gibi bir saplantıya sahip. İşte TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı biliyorsunuz Metin Cihan'ın paylaştığı bilgilerle, belgelerle de Türkiye'de devletin aslında sahibi olduğu, paralel değil bizzat devletin kendisi olduğu ve TÜGVA'dan yolunu geçmeyen hiç kimsenin hiçbir şekilde atanamadığını gösteren belgeler zaten malum. İşte o TÜGVA'nın bir marşı var ve ilginçtir. Bu marşı, TÜGVA'lıyız biz marşı, grup yoruma ait özgürlük türküsü, özgürlük tutkusu türküsünden çalıntı. Hani her şeyi çalıyorlar, bunu da çalmışlar. Hani o kadar alıştılar ki çalmaya, işte artık sınır tanımıyorlar. Düşünün TÜGVA'lılar grup yorumunu özgürlük tutkusu türküsünden çalıntı yapıyorlar. Ama yetmiyor, özgürlük tutkusu grup yorum üyelerini de tutuklayıp onları mağdur etmeye devam ediyorlar. Rejimin karakteristiğini göstermesi aslında son derece enteresan, biraz da matrak bir durum. TÜGVA'nın marşının grup yorumundan çalıntı çıkması. Evet, bu noktada tekrar cezaevleri ve insan hakları ihlallerle ilgili bir başka noktayı da dikkatimize çekmek istiyorum. O da şu. Anadolu'nun birçok yerinde gazeteci meslektaşlarımız tutuklu ve maalesef bunlar Türkiye gündemine girmiyor. Çok tanınan popüler isimler olmadıkları için ve özellikle de çok büyük bir kısmı Gülen cemaati ya da işte Kürt medyasında çalıştığı için Gülen medyasında ya da Gülen medyası diyemeyiz ama böyle suçlama olduğu için ifade edeyim kısaltma olarak. Kürt medyasında çalıştığı için suçlanan ve destekçilerinde çok az olduğu insanlar. İşte yıllar boyunca Anadolu'da özellikle Taşra'da gazetecilik yapmak çok zordur. Zor şartlarda gazetecilik yapıp gazetecilik mesleğini icra eden çok sayıda meslektaşımız, işte Adana'da Aytekin Gezici, İzmir'de Vahit Yazgan gibi örnekler var. Ve popüler isimler olmadıkları için kamuoyunda lobileri de çok az bu isimlerin. Birçok meslektaşı onların cezaevinde olduğunu bile haberini yapmıyor ya da haberdar değilmiş gibi davranıyor. İşte onlardan bir tanesi Recai Morkuç, Zaman Gazetesi editörlerinden birisi. Kendisi 16 ay hapis yatmış daha önce ve tek suçlama Zaman Gazetesi'nde çalışmış olmak. Ve 16 ay hapis yattıktan sonra tutuklanıyor ve Yargıtay 6 yıl 3 yıl, yani en temel ceza olan işte cemaat üyeliğindeki temel ceza olan işte başlangıç cezası 6,3 yıl verip hakkındaki kararı onaylamış ve Recai Morkuç 3 gün önce Edirne'de tutuklanmış. Tutuklanmış diyorum çünkü sadece bu haber birkaç sosyal medya paylaşımında yer alabildi. Gazetecilik örgütlerinde, ana akım medyada yer alamadı. Ve böylece cezaevindeki onlarca, ki bugün itibariyle 59 meslektaşımız hala cezaevinde, onlarca gazeteciye bir yenisi daha eklenmiş oldu. Peki suçlama ne? Suçlama Zaman Gazetesi'nde çalışmış olmak, bambaşka bir başka bir suçlama da yapılamıyor. Ve bunu bir terör örgütü üyeliği için Yargıtay onaylamış oldu, yeterli gördü. Bu da rejimin yüz karası kararlarından bir tanesi. Bugün itibariyle 59 gazeteci halihazırda cezaevinde ve Erdoğan'ın iktidara geldiği günden bugüne kadar, yani geçen 2023 sonuna kadar tam 811 gazeteci tutuklandı ve bu Çin'den sonra dünya rekoru olarak tarihe geçmiş vaziyette. Bu mimarı da Erdoğan. Hani en başta söylediğimiz haberle bülteni kapatayım. Bütçedeki aslan payını cezaevi inşaatlarına ayıran rejim, işte bir taraftan da boş durmayıp gazetecileri, akademisyenleri, öğretmenleri, gariban insanları tutuklamaya devam ediyor. Son günlerde Yargıtay onamaları hızlandı ve her gün toplu olarak onlarca kişi hakkında tutuklama kararı veriliyor. Bu da yılın, yeni yılın önümüzdeki dönemin nasıl geçeceği hakkında önemli bir kariyer. Evet, bugün 17 Ocak tarihli Nöbetçi Editör programında benim gündemden aldığım başlıklar özetleriyle böyle. Keşke güzel haberler aktarabilsek, keşke gündemde güzel konular olsa, eğlenceli konular olsa ama maalesef Erdoğan rejiminin vaat ettiği tek şey daha fazla zulüm, daha fazla acı, daha fazla gözyaşı. Dolayısıyla bülten de ancak bu tip haberlerden oluşabiliyor. Bunun açısından sizden özür diliyoruz ama Erdoğan'ın vaat ettiği sadece bu. Evet, kanala abone olur, yorum yazar, yorumları paylaşırsanız kanalın daha fazla insana ulaşma imkanına katkı sağlamış olursunuz diyerek bülteni bitirelim. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.